Güne Bakış devam ediyor.
Evet sevgili dinleyenler, Güne Bakış'taki birlikteliğimiz devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı. Hatta okul öncesi ve ilkokul ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrenciler için uyum haftası bile başladı. Bugün Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünden Profesör Doktor Elif Çelebi Öncü hocamızla yeni eğitim öğretim yılı hakkında konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız hocam?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle dinleyicilerimize kendinizden birazcık bahsedebilir misiniz?
Tabii, demin dediniz zaten. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Temel Eğitim Bölümü Başkanı olarak görev yapıyorum. Bundan önce de iki dönem dekanlık görevini üstlenmiştim aynı fakültede. Ondan önce tabii çalışma alanlarımdan bahsedeyim. Ben temelde çocuk gelişimi ve eğitimcisi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladıktan sonra okul öncesi eğitim alanında, ki buradaki okul öncesi eğitim anabilim dalını kurarak Kocaeli Üniversitesi'ndeki çalışma hayatıma başladım. Ondan önce de Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapmaktaydım. 2004'ten beri bu üniversitede, ki kendi memleketim, onu da söyleyeyim, gururla söylüyorum, sonuçta Gölcüklüyüm, doğma büyüme, kendi memleketimde, kendi memleketimin üniversitesinde de görev yapmak o anlamda keyifli. Tabii akademik çalışmalarım, idari çalışmalarımın yanı sıra toplumsal çalışmalara da katkı sunmaya gayret ediyorum. İşte eğitim gönüllüleriyle çalışmalar yaptık, başka sivil toplum kuruluşları, ki TEMA ile ben TEMA üyesiyimdir, uzun yıllar görev yaptım. Şu anda da yine bir sivil toplum kuruluşu olan Kent Konseyi'nde 13. dönemde yönetim kurulu üyesi olarak da Temmuz'un ortaları, Ağustos başı gibi seçici kurulla beraber görev aldım. Yönetim kurulunda da şimdi umarım ülkemiz, şehrimiz için, şehrimizden de belki hareketle model oluşturarak ülkemiz için de, yarınlarımız için de güzel çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Yani ben hani böyle çok uzun uzadıya anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum kendim, ama genel olarak böyle toparlayabiliriz. Ha, 3 çocuk annesiyim bu arada, onu da söyleyeyim. O da benim için önemli. Annelikte tabii akademisyenliğin yanında oldukça güzel ve beni de besleyen, beni de eğitip büyüten önemli bir unsur. Zaten gençlerle çalışmak çok dinç tutuyor. Yani böyle üniversite eğitimi bizi her zaman çok daha, hani sonuçta lisansla ve yüksek lisanslı ya da lisans düzeyde eğitim vermek, gençlerle bir arada olmak da elbette hem keyifli hem güzel. Ama bir de benim alanım olan okul öncesi eğitim ve temel daha eğitim kısmı da çok daha tabii uygulamalarda bizleri daha da böyle canlandıran, güçlendiren şeyler.
Çok teşekkür ederiz hocam. O zaman ilk sorumla başlıyorum programa.
Tabii, buyurun.
7 Eylül pazartesi itibariyle okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı ve minikler ilk kez sıralarda tanışmaya başladı. Bu ilk haftayı klasik bir ders başlangıcına ayıran temel pedagojik amaç nedir acaba? Okul uyum süreci temel olarak ne hedefliyor?
Aslında bu son yıllarda yapılan bir uyum haftası süreci. Yani normalde önceden çocuklar herkesle beraber okula başlarlardı. Anaokulu, ilkokul veya ortaokulun ilk zamanlarını yine aynı şekilde geçirirlerdi. Ama uyum haftası dediğimiz, yani o süreç bütün çocuklar okula başlamayla beraber işte devam ederdi. Ama son yıllarda ben iyi bir yaklaşım olduğunu düşündüm. Bu işte ilk bir haftayı kısa sürelerle, işte okula, okulun kurallarına, okulda yapılabilecek şeylere, çocuğun kendini biraz daha okula hazır hissetmesine zemin hazırlayacak şekilde düzenlemenin yararlı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi çok önemli bir pedagojik yaklaşım. Burada ne oluyor aslında? Çocuk bilfiil okula tam zamanlı gitmiyor zaten. Hatta bazı okullar pazartesi gününü ağırlıklı olarak velilerle geçirmeyi, velilere bilgilendirme yaparak böyle bir saatlik, 1,5 saatlik bir süreçle değerlendirdiler. Yani dünden itibaren, salıdan itibaren bazı çocuklar okula böyle bir saatlik falan gitti. Bazıları pazartesiden başlattılar. Üniversite veya şey hazırlıkları var. Onlar daha önceden de başlıyor bazı okullarda. O farklı bir tabii kısım. Ama bizim konuşacağımız konu ağırlıkla temel eğitim, yani anaokulu ve ilkokul birinci sınıf olduğu için onlar da bu hafta böyle kısa kısa sürelerle gidiyorlar. Evet, şimdi bu gittiklerinde ne amaç? Buradaki amaç aslında çocukların okula uyumlarıyla beraber öğretmenin de çocukları tanıması. Veliyi, tabii ki veliyle de görüşmeler yapıldığı için veliyi tanıması. Çünkü doğal olarak öğretmen de çocuklarla ilk defa karşılaşıyor. Sürecin başlangıcında işte kısa sürelerle çocukları gözlemleyerek, çocukları tanımaya çalışarak öğretmen de çocukla ilgili neler yapabileceği, o çocuk grubuna ilişkin ne gibi uygulamalar gerçekleştirebileceğine yönelik kafasında programını şekillendirebilme şansı oluyor. Onun dışında tabii çocuk da ben burada ne olacak, ne yaşayacağım, neler göreceğim, işte buranın kuralları neler? Çünkü güvenli bir ortamdan çıkıyor, evden çıkıyor ve o evden çıkıp da farklı yetişkinlerin olduğu, farklı bir ortamın olduğu, hatta evinden belki de çok daha büyük binaların olduğu yerlere girip oralarda işte bir takım kaygılar öncesinde yaşarsa, bu kaygıların da aslında çözümlenebileceği noktalarda bu uyum haftasının önemli olduğunu söyleyebilirim. Çocuk işte ben acıkırsam ne olacak, tuvaletim gelirse nasıl yapacağım, işte buradaki bu öğretmen ne yapacak, bana nasıl, ne söyleyecek, nasıl bir yol izleyecek, ben annemden ne kadar ayrı kalacağım duygularını da yavaş yavaş oralarda çözümlüyor. Çünkü kısa süreli çocuk kalıyor. İşte arkadaşlarıyla etkileşime giriyor, arkadaşlarını tanıyor, öğretmenini tanıyor, diğer yetişkinleri tanıyor okulun içerisindeki, çünkü farklı da yetişkinler var. İşte ne zaman nasıl tuvalete gideceğini, ne zaman yemeğini yiyebileceğini, nasıl besleneceğini, nelere ne zaman kalkacağını, mesela ilkokullarda teneffüs ziliyle karşılaşıyor. Zil çaldığında ne yapması gerektiğini, hepsini adım adım aslında burada öğretmen çocukla ve veliyle işbirliği içerisinde çocuklara kazandırmaya başlıyor. Bir nevi aslında akademik öğrenmenin öncesinde çocuğun öğrenmeye hazır hale gelmesi, ortam biraz daha aslında, evet, rahatlamasını sağlayacak bir ortam diyebiliriz. O anlamda önemli.
Çocukların aile ortamından çıkıp kuralları, sınırları ve akran ilişkileri olan bir sosyal yapıya adım atmasını daha demin konuştuk hocam. Bu süreçte çocuklarda en sık gözlemlenen kaygılar veya tepkiler nelerdir? Bunların ne kadarı normal kabul edilmelidir sizce?
Şimdi tabii çocuklar doğal olarak eğer ki mesela son yıllarda ülkemizde okul öncesi eğitim de tabii çok arttı, çok gelişti, çok yaygınlaştı. Bu bizim için çok sevindirici bir şey. Çünkü çocuk anaokuluna giderek aslında ilkokula hazır hale geliyor ki anaokulunun temel ilkelerinden birisidir ilkokula hazırlamak. Bu anlamda aslında çocuklar hazırlar, ilkokula da hazırlar ama tabii ilkokul öncesinde anaokuluna başlarken, yani tamamıyla okul öncesi dönemde ilk başlangıç yapan çocukları düşünecek olursak, bu çocuklar elbette kaygı duyuyorlar. İlkokula başlarken de çocuk anaokulu eğitimi almışsa kaygı duyuyor. Çünkü farklı bir okula gidiyor. Ama ilk, yani böyle temelde tek böyle hiç daha önceden okul deneyimi olmayan bir çocuğun başlaması biraz daha elbette çocuk açısından kaygı verici olabiliyor. Burada bizim için dikkat etmemiz gereken, annelere babalara özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var. Çocuklar çok zeki aslında varlıklar. Bizim sandığımız birçok şeyi anlayabiliyor, yakalayabiliyor, fark edebiliyor. Mesela annenin babanın yüz ifadesinden nasıl bir kaygıda olduklarını anlayabiliyor. Öğretmenin yüz ifadesinden, konuşma tonundaki değişimlerden ya da anne babanın konuşma tonundaki inişlerden, çıkışlardan kaygıyı yakalayabiliyor. Bu anlamda da anne babanın da rahat olması, öğretmenin de, belki öğretmenin de ilk öğretmenlik deneyimi, öğretmenin de keza bu kaygıyı çocuğa hissettirmemesi gerekiyor. Çünkü çocukların o kaygıyı önce çevresindeki yetişkinlerden almaması lazım. Bu sürecin çok güzel, keyifli, anlamlı bir süreç olduğunu çocuklara aslında vurgularsak, çocuk bu kaygıyı çok da fazla yaşamadan gayet güzel atlatabiliyor. Ondan dolayı çocuğa işte hem ne küçümsemek onun duygusunu, yani işte ağlayacak ne var, boşver ağlama, işte bağlanacak bir durum yok, bak çok güzel bir şeyler yaşayacaksın dediğimiz zaman, biraz böyle onu hani ağlama etme gibi sınırlama getirdiğimizde belki duygusunu küçümsediğimizi düşünebilir.
Duygusunu
bu da yanlış.
Bastırabilir.
Evet, bastırmaması gerekir. Onun duygusunu yaşamasına fırsat vereceğiz ama diğer yandan da bu sürecin keyifli, güzel bir süreç olduğunu, onun artık büyümeye başladığını, yeni yeni kapılar aralandığını, önünde yeni başlangıçların olması gerektiğini de çocuğa vurgulayacağız. Dediğim gibi biz kaygımızı yansıtmazsak ya da biz kaygı duymazsak, çocuk da zaten kaygıyı daha minimalize ederek çok rahatlıkla adapte olacaktır diye düşünüyorum.
Hocam, programa öğrencileri üzerinden başladık ama hem öğretmenleri hem de özellikle aileleri de uyarılarımız oldu şu ana kadar. Peki bu uyum sürecinde çocuk kadar ailelerinde bir sınav verdiğini biliyoruz. Bazen ayrılık kaygısını ebeveynler çocuktan daha yoğun yaşayabiliyor. İlk günlerde kapıda vedalaşırken veya çocuğu okula bırakırken anne babaların sergilemesi gereken en sağlıklı tutum ne olmalı?
Gitgide bu daha zorlaşıyor gibi geliyor bana. Anne babalarımız çok daha çocuklarına düşkün hareket et. Mesela önceki yıllarda benim çocukluğumda diyeyim uyum haftası diye bir şey yoktu. Biz elimizden hatta annem bile getirmiş. Ben anaokuluna da gittim tabii. Çok seneler önce 40 küsur sene önce anaokulu yaşantımda oldu. Ama işte ilkokula da gittiğim zaman babam elimden tuttu rahmetli babacığım. Beni götürdü bıraktı sıraya girdim ben. Ondan sonra sınıfa gittim. Böyle o kuyruğa girdim o sınıfın içinde. İşte öğretmenimle orada ilk gün tanıştım. Şimdi bir kaygım yoktu ama etrafımda ağlayan çocukları görünce ister istemez. Şimdi ben kendimden hareket ettiğim zaman onlardan etkilendim. İnsan etkilenir tabii ki etrafındaki duygudan. Bize öyle değildi ama gitgide veliler şimdi tabii çok daha fazla ortam, çok daha fazla bilgi bombardımanı olunca velilerde de kaygı artabiliyor. Demin de dedim kaygıyı azaltmaları lazım, rahat olmaları lazım. Bu bir süreç ve aslında çocuğun temelini çok güzel, keyifli atmasını sağlayacak bir süreç. Çok güzel bir yaklaşım bu anlamda uyum haftasının olması, iyi değerlendirmeleri lazım. Veli kendini şimdi çocuğa şunu diyebilmeli. Ben işte öncesinde bilgi vermeli, ben seni bir saat okula bırakacağım, sonrasında zaten işte 3 saat gideceksin gibi. Ya çocuk zaman çok kestiremeyebilir ama en azından işte okulda duracaksın, ben seni bırakacağım. Okul bittiği zaman da alacağım, beraber güzelce evimize döneceğiz. Belki dönüşte parka da uğrayabiliriz gibi bir takım planlar yaparak. Ama neyin ne olduğunu net şekilde, yani güvenli bir ortam olduğunu ve gerçekten de onun gerçekleştiğini hani yaşatarak, yani güveni, temel güveni sağlam tutarak ne yapmamız lazım? Çocuğa bir bilgi vermemiz gerekiyor. Öğretmenin de aynı şekilde buranın güvenli bir ortam olduğunu, okulun yani güvenli bir ortam olduğunu çocuğa anlatması gerekiyor. O temel güveni çocuk oluşturduğu zaman zaten çocuklar kuralları severler aslında. Hepimiz için geçerlidir bu. Hani böyle tutarsız bir ortam bizim için zorlayıcı olabilir ama her zaman tutarımızın olması gerekiyor. Güvenin olması gerekiyor ki biz güven duyup devam edebilirim. Böyle bir ortam olduğunu çocuklara aktardığımız, anlattığımız zaman ve söz verdiğimiz, sözlerimizi de tuttuğumuz zaman, yani seni işte şu saatte gelip alacağım ya da seni dersin bittiği zaman kapıda bekliyor olacağım ama benim de işlerimi yapmam lazım gibi bilgiler vererek çocuktan ayrılmak ve bunu uzatmadan yapmak tabii. Böyle ayrılamıyoruz, ay bırakamıyor beni, ay yazık çok kötü üzülüyorum falan demek yerine evet senin de okula gitmen lazım, benim de işlerimi tamamlamam lazım diyerek net şekilde bilgiler sunarak çocuğa bu süreci rahatlıkla geçirebiliriz.
Çocuğun aslında kafada iyi bir şekilde okul temasını bir oturtması gerekiyor hocam. Yani o olayı anlayıp ondan sonra aslında daha rahat bir şekilde zaten belli bir yerden sonra artık çocuk da alışıyor, aile de alışıyor. Gül gibi geçinip gidiyorlar hocam.
Aynen öyle. Süreç anne baba için de çocuk için de aslında alışma süreci dediğiniz gibi. Ve keyifli olduktan sonra da çok rahatlıkla her şey yolunda gidebiliyor. Temeli sağlam verirsek zaten hep onu söylüyoruz. Temeli sağlam verirsek sonraki yıllarında çok daha sağlam, çok daha sağlıklı geçmesini de sağlayabiliyoruz. Çünkü öğretmen yani hani çocuğa öğrenmekten keyif almayı bizim kazandırabilmemiz öncelikle. Ondan sonra zaten çocuk ileriki zamanlarında çok rahatlıkla başarabiliyor.
Hocam şu ana kadar öğrenciyi konuştuk, çocuğu konuştuk, aileyi de konuştuk ve tabii ki de en önemli değerlerimiz belki de öğretmenlerimize geldi sıra. Özellikle okul öncesi ve birinci sınıf düzeyinde öğretmen-öğrenci bağı çok belirleyici. Öğretmenlerin bu ilk günlerde çocukta güven duygusunu inşa etmek adına izleyebileceği en kritik adımlar sizce nelerdir?
Şimdi dedim ya başta da söyledim, öğretmen de çocuğu tanıyor, aileyi tanıyor, nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair bir planlama yapabiliyor. Şimdi hazır müfredatı var öğretmenin elinde ama bir müfredat böyle motomot uygulanan bir şey değildir. Öğretmen kendi yetkinliğiyle, becerisiyle, çünkü eğitim aldığı alan zaten öğretim, eğitim, bunu en iyi şekilde çocukların yararını, yüksek yararını sağlayacak şekilde ortaya koymak durumunda. O yüzden de ilk hafta öğretmen için de önemli. Hem güven inşasını sağlaması lazım çocukta. İşte buranın, demin de dedim, güvenli bir ortam olduğunu fark ettirmesi gerekiyor. Belli kurallarının olduğunu anlatması, göstermesi gerekiyor. Yapılabilecekleri, hatta neyin nasıl keyifli şekilde gerçekleşebildiğini çocuklara aktarabilmesi gerekiyor. Bu arada da o her bir çocuğu bireysel olarak ele alması gerekiyor. Yani günümüz koşullarında zaten o da bir avantaj. Sınıflar çok kalabalık değil artık. Devlet okullarında bile belli bir sayıda öğrenci alınıyor. Bu öğrencileri tek tek anlamak, tek tek dinlemek, tek tek onlara söz vermek, tek tek onların işte duygularını fark ettiğini hissettirebilmek öğretmen açısından önemli unsurlar. Öğretmen onlara "ben sizin yanınızdayım" mesajını verdiğinde aslında çocukla temel güveni oluşturmaya başlıyor. Zaten öğretmenlerimizin birçoğu güler yüzlü, keyifli, böyle baktığınız zaman işte çocuk dostu diyelim, çocukla çok iyi anlaşabilen. Çünkü öğretmenlik mesleği farklı bir meslek, yani diğer mesleklerden çok daha farklı. O bilinci de bilen öğretmenlerimiz olduğu için çok rahatlıkla bu süreci atlatabiliyorlar. Genelde ilk seneleri olan öğretmenler biraz kaygı duyabilir. Benim de var öğrencilerimin mesela ilk sene mezun olduklarında hemen böyle... Gerçi birinci sınıf almıyorlar, çok vermiyor, böyle bir yaklaşım var milliyetin, ama belli de olmuyor, bazen şans eseri gelebilir. O kaygı da o kadar rahatlıkla çözümlenebiliyor ki sürecin içerisinde. Ondan dolayı öğretmenin de rahat olup çocuğu tanımaya odaklanması ve çocuğa "ben senin yanındayım" güvenini verebilmesi çok önemli diyebilirim. Bir de davranışlarında mutlaka tutarlı olması, ne dediyse onu yerine getirmesi de, demin anne baba için dediğimi öğretmen için de geçerli, bizim için önemli unsurlardan.
Güven duygusunu çocuğa aşılamak gerekiyor hocam.
Aynen.
Hocam şu ana kadar değerli bilgiler verdiniz. Ne kadar biz işte çocuğa hani güven duygusunu da aşılamaya çalışsak, okulu alıştırmaya da çalışsak, neticede hocam küçük bir çocuk ve ne yapacağı aslında belli olmuyor. Özellikle ilk haftalarda yaşanan ağlama krizleri olsun, işte okula gitme istememi ve bunlar için bahaneler olsun, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi. Karşısında, bu tarz durumlar karşısında aileler panik yapmadan bu krizi nasıl yönetmeliler? Süreç ne kadar uzarsa profesyonel bir destek alınmalı mı sizce?
Şimdi net bir zaman vermek zor aslında bunun için. Süreç çocuktan çocuğa farklılık gösteriyor. Her bir çocuğun karakteri farklı. Her bir çocuğun işte çevresinden almış olduğu bilgiler, altyapılar farklı. Ondan dolayı aslında süreci uzatmak derken bazen bir iki ayı bulabilir bu süreç. Çocuğun işte anne babayla etkileşimiyle, öğretmeniyle, arkadaş grubuyla etkileşimiyle de alakalı bir süreç. Ya da işte çocuk öyle bir ortamdadır ki mesela 40-45 dakika yol gidip okula gitmek durumunda kalıyordur. Yani zaten çok erken bir saatte uyanıyordur, işte uykusunu alamıyordur. O arada işte o yol stresini çekiyordur. Çünkü büyük şehirlerde öyle durumlar da söz konusu olabiliyor. Her ne kadar en yakın okul en iyi okuldur mantığını biz her zaman veliye söylesek de bazen koşullar bunu sağlayamayabiliyor. Böyle koşullara erişemeyebiliyoruz. O zaman da işte biraz yine sakin kalmak, çocuğun mizacına göre işte panik olmadan istikrarlı şekilde, yine tutarlı şekilde çocuğu işte bırakıp akşama almak, işte bu işi süreci uzatmadan, yani zaten veli ne kadar rahatlar ve ne kadar hızlı şekilde çocuğu bırakıp çıkarsa o kadar anlamlı. Ama bu olmazsa da işte yine aynı tutarlılığı devam ettirmesi gerekiyor. Baktık haftalar geçti, böyle bir iki ay geçti, hala çocukta bir takım tepkiler var. Ki bazen o tepkiyi söyleyeyim, bazen gecikmiş tepki de görebiliyoruz. Mesela çocuk ilk sanki böyle 40 yıldır o okula gidiyormuş gibi o kadar rahat gidebiliyor ki. Anneyle babayla ayrışıyor, şey yapıyor, arkadaşları çok iyi, öğretmeniyle çok iyi oluyor. Ama aradan bir iki ay geçtikten sonra gecikmiş tepki dediğimiz tepkiler de verebiliyor. Bu da olabilecek bir şey. Dedim ya, mizaç farklı, yapı farklı, işte çocuğun karşısına çıkabilecek durumlar farklı olabiliyor. Ondan dolayı biraz sakin kalıp beklemek gerekiyor. Ama baktık bir iki ay geçti, hala çocukta ağlama krizleri var. Hala işte karnım ağrıyor gibi somatik, psikosomatik tepkiler sunabilir. Mide bulantısı yaşayabilir. Gitmek istemiyorum, kalkmak istemiyorum, uyanmak istemiyorum gibi tepkiler. Gece uyumak istemeyebilir, uykusuzluk problemi yaşayabilir. Bu durumda tabii ki baktık iş böyle artık tüyüründen, anne baba onun farkına varıyor zaten. Öğretmen de genelde yönlendirebiliyor. Bir iki ayı takip ettikten sonra iyi bir destek almak yararlı. Ama bu destek de tabii şey anlamında düşünülmesi. Yani bu çocukta ciddi bir problem var ve bu değil. Yani her zaman desteğe ihtiyaç duyduğunda anne baba ya da öğretmen bu desteği çok rahat alabilir. Kaldı ki okulların, devlet okullarının hatta psikolojik danışmanlık rehberlik servisleri var. Bizim fakültede de mesela psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümümüz var ki zaman zaman hocalarımızı da davet ediyorsunuzdur. O zaten rehberlik servislerindeki öğretmenlerimiz de çok rahatlıkla bu desteği sağlayabiliyorlar. Ama dışarıdan da işte psikolojik destek almak istediklerinde de zamanı değerlendirip ona göre yapabilirler. Bu da anne babanın biraz daha böyle çocukla, öğretmenle ortak karar verebileceği bir yol haritasında belirleyebileceği bir şey olabilir.
Okul sadece okula başlayıp biten bir yer değil hocam. Okulun bir de bittikten sonra evi taşıma durumu var. Günün sonunda evdeki ortamda adaptasyonda bu süreci etkileyebiliyor. Özellikle eve dönen çocuğu günün sorgulayıcı değil rahatlatıcı bir dilde sormak, evde düzenli bir rutin kurmak için ailelere neler önerirsiniz?
Çok güzel söylediniz aslında Cafer Bey. Yani çocuklarda rutin önemli. Dedim ya güvenli bir ortam ortaya koymak için de rutin önemli. Belki anne baba da ayrılırken mesela bir rutin oluşturabilir. İşte çocuğuna sarılır, öper, akşama görüşürüz diyebilir. Mesela bu da önemli bir rutindir. Her gün bunu yapabilir. Her gün belli bir ev ya da bir gün anne bir gün baba ya da ikisi birden yapabilir. Bu da bir rutin olabilir. Eve döndüğü zaman da evet rutini. Çünkü günlük rutini var. Çocuk sabah kalkıyor işte giyiniyor, dişlerini fırçalıyor, temizliğini yapıyor, kahvaltısı yapıyor. Okuluna gidiyor. Okulda yaşadığı bir takım rutin süreçler var. Sonradan eve dönüyor. Şimdi çocuk eve döndüğü zaman böyle sorgulamak çok doğru değil. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani bugün ne yaptın, nasıl geçti, eğlendin falan demekten ziyade bırakın. Öncelikle ya anne babalar çocukları biraz böyle evi özlemiş olur çünkü çocuk. Evde oyun oynasın. Evde bir şeylerle zaman geçirsin. Yani anne babasının yanında durmak istiyorsa yanında dursun. Onunla beraber mutfakta ya da işte anne baba neredeyse onlarla beraber otursun. Ama böyle işte ne yaptınız bugün? Nasıl geçti? Kim ne yaptı? Kim ne etti? Öğretmen ne anlattı? Demekten ziyade çocuk anlatırsa fırsat verebilmek. Ya da eğer konuşmak istiyorsanız da bugün İşte neler yaptığınızı anlatmak ister misin gibi bir soruyla, yani ister misin gibi bir şey, çünkü ona sormak lazım. Sonuçta okulda yaşadığı da onun kendi özel hayatı gibi düşünebiliriz. Hepimiz her zaman özel hayatımızı anlatmak istemeyebiliriz, öyle düşünün. Çocuğu da öyle düşünelim. Okulda yaşadığı olumlu ya da olumsuz şeyler vardır. Bazı çocuk çok rahat anlatır, bazı çocuk biraz abartarak anlatır, bazı çocuk da hiç anlatmak istemeyebilir, kendi içine saklar. Kendi kendine çözümlemeyi, kendi kendine oyunların içerisinde çözümlemeyi tercih edebilir. O yüzden çok fazla sık boğaz etmemek gerekiyor. Belki şöyle biraz yaratıcı sorular yöneltilebilir. Bugün yaşadığın en güzel şey neydi okulda? Seni en çok işte duygulandıran bir olay yaşadın mı? Ya da nasıl bir şey yaşamıştın? Hatırlıyor musun gibi? Ya da bugün okuduğunuz bir kitap var mıydı? Bu kitabın içinde bir şey var mıydı? Ya biraz böyle hani farklı ve yaratıcı. Evet. Daha böyle çocuğun işte evet bunu yapmıştık gibi belki anlatabileceği. Ya da onu etkileyen, çok hoşuna giden işte bir gezi varsa. Bugün gezide seni en çok dikkatini çeken şey ne oldu geziye gittiğiniz zaman gibi. Belki onun işte o şeye ilişkin, yaptığı çalışmaya, yaptığı etkinliğe ilişkin hatırlamasını sağlayacak sorular olabilir. Ama dedim ya, sorgulayıcı şekilde değil de işte neler yaptın, neler gördün, öğretmenin ne dedi, arkadaşların nasıl yaptı, o vurdu mu, bu geldi mi, oyuncağını mı aldı falan gibi böyle. Çünkü onlar oluyor okulun içerisinde. Ay bak öyle mi yapmış, vah vah tüh tüh, işte sen de öyle yapsaydın gibi böyle akıl vermekten ziyade dinlemek. Çocuk anlattığı zaman sen bunu çözebilirsin, ben buna inanıyorum gibi bir mesajla da belki çocuğun çözebileceğine ilişkinde bir ona motivasyon sağlamak daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum.
İyi, hocam şu ana kadar bu haftayı, uyum süreci haftasını çokça kez konuştuk. Bir de önümüzdeki haftaya bakalım. Önümüzdeki hafta tüm kademelerde ders zili artık çalmaya başlayacak ve yeni eğitim öğretim yılı tam anlamıyla başlamış olacak. Genel çerçeveden baktığımızda hem okula yeni başlayan minikler hem de üst sınıflardaki öğrenciler için verimli, huzurlu bir yıl geçirmenin anahtarı sizce nedir?
Yani bunda da zaten dediğim gibi aslında ki son yıllarda ben bunu çok daha görüyorum, sıklıkla görüyorum. Eğitimden, öğrenmekten keyif almayı sağlayacak ortamlar gerekiyor. Bunu sağlayacak sıcak bir ilişki gerekiyor. Bu ilişkinin de temelini öğretmen, anne baba ve okul üçgeniyle çocuğu da merkeze alarak yapmamız gerekiyor. O yüzden bu sürecin aslında iyi güzel bir süreç, onu sonraki aşamaları hazırlayan bir süreç olduğunun bilinciyle hareket ettiğimiz zaman zaten süreç keyifli geçebilir. Ki okul öncesi dönem zaten çok keyifli bir dönemdir. Çocukların genelde mutlulukla, keyifle gittikleri bir dönemdir. Ondan dolayı aslında okul öncesi dönemde çok büyük sorunlar yaşadığımızı görmüyoruz. Bu arada öğretmen, başta da söylemiştiniz ya, öğretmen çok önemli. İyi bir öğretmen, iyi bir okulla bu süreç çok rahat gidebilir. İşte dengede kalmak gerekiyor. Yani okul belli şeyleri talep ettiği zaman, veli bunları doğru şekilde karşıladığı zaman, ki okullar en iyi şekilde yönlendiren kurumlardır, öğretmenler bu işin piri zaten onlar. Dengede kalıp da neler yapmaları gerektiğini zaten anne baba çocukla beraber gördüğünde çok daha rahat sürecin keyifli devam etmesi söz konusu olabilir.
Hocam, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 8. sınıf öğrencileri için LGS maratonu da resmen başlamış oldu. Sınav senesine adım atan öğrencilerin ve onları destekleyen velileri daha yolun başındayken kaygıyı yönetmek ve doğru bir çalışma ritmi yakalamak adına dikkat etmesi gereken temel noktalar nelerdir?
Tabii benim alanım temel eğitim olduğu için çok fazla işte LGS ya da YKS gibi konulara girmek istemem açıkçası. Bizim demin de söyledim ya, rehberlik, evet, psikolojik danışmanlık bölümümüz var. Oradaki hocalarımızı bir gün davet ederseniz onlar bu kaygıyı azaltma ile ilgili, hatta sınav kaygısı ile ilgili ilerleyen zamanlarda belki güzel sizinle sohbetler edeceklerdir. Ama dedim ya, temelde zaten hani bu kaygıyı anne babanın da şey tutması gerekiyor, dengede tutması gerekiyor. Çocuğu da çok fazla panik etmemesi gerekiyor. Ondan dolayı böyle süreç zaten bütün evlerde 3 aşağı 5 yukarı çocuk eğitime başladığı zaman bu zaman içinde gelen bir süreç. Bu süreci çok böyle doğal bir süreç olarak kabul etmek gerekiyor. Kaldı ki şimdi tabii özellikle LGS dönemi biliyorsunuz çocukların ergenliğine denk geliyor. Keza YKS'de öyle. Yani çocuk artık bu ergenlikle baş etmek durumunda olduğu süreçte bir de sınavla yüzleşiyor. İki tane de önemli, hayatını belki de, ya ki öyle diyoruz, hayatını etkileyecek sınav diyoruz.
Sınav denir hocam LGS'ye.
Evet, öyle, yani şimdi o stresi çocuklara sokmak da, mesela ben o stresi çok da fazla çocuklara yüklemekten yana değilim. Hayatın doğal akışı var, evet, o doğal akış içerisinde bazı şeyleri temeli sağlam alabilmek, kaldı ki işte okul öncesinde ve ilkokul birinci sınıftan itibaren doğru bir temelle çocuk zaten iyi bir ders çalışma alışkanlığı, iyi bir okuma alışkanlığı, eğitimden keyif almanın getirdiği, öğrenmenin verdiği hazzın yaşandığı bir alışkanlığı kazanırsa sonraki süreçlerde bunu çok rahatlıkla geliştirebilir. Burada dediğim gibi rehberlik servislerinden aslında destek almaları, çocuğu da kaygılandırmadan, velilerin de kendilerini kaygılı hissetmeden adım adım neler yapmaları gerektiğine karar vererek ve çocukla ortak karar vererek yol haritalarını belirlemeleri önemli. Ama bir yandan da dediğim gibi çocuğun ergen olduğunu, zaman zaman isyanlar, zaman zaman işte böyle duygu çalkantıları, gelgitler yaşayabileceklerini düşünmeleri ve sakin kalarak çocuğu desteklemeye önem vermeleri, özen göstermeleri gerektiğini altını çiziyorum. Dediğim gibi daha ileri, daha böyle geniş bilgiyi de bizim fakültedeki diğer hocalarımızdan belki alacaksınızdır. Ben o konuda çok fazla konuşmayayım isterim.
Hocam, son iki soruyu aslında LGS ile YKS'ye ayırmıştım. Son sorumda da YKS temposu hakkında sizlere soracaktım. İsterseniz YKS temposundaki psikolojik baskı hakkında da söylemek istediğiniz bir şeyler varsa iletebilirsiniz.
Ya benim çocuk mesela, benim kızım da üniversite sınavına girmişti. İlk sene kazanamadı, mezuna bırakacağım dedi. Sonradan kazandı. Oğlum hocam, geçen sene girdi yine, yani bu seneki sınavda başarısız oldu. Ben de mezuna bırakacağım dedi. Bu süreç, yani dediğim gibi ben de yaşıyorum anne olarak. Ben de bu işin uzmanı olmakla beraber böyle çocuğu belli bir baskının altına tutmanın yararlı olmadığını düşünüyorum. Yeter ki çocuklar sevdikleri, istedikleri, neye, ne yapmaları gerektiğine karar verebilecekleri bir aşamaya gelebilsinler. Onların yanında olmak gerekiyor. Yani çocuklarıyla beraber karar verebilen, çocukların yanında karar verebilen, daha doğrusu çocuklar adına değil, bakın çocuklarının kararını destekleyebilen veliler olduğunda aslında bu süreç biraz daha rahat ilerleyebiliyor. Ama yıpratıcı bir süreç mi? Elbette. Çünkü anne babayı maddi manevi yıpratabiliyor. Çünkü evet, devlet okullarımız ücretsiz ama eğer mezuna kaldı ya da devlet okuluna giderken ekstra bir kurs almak ya da ders aldırmak gerektiği zaman bu ekstra bir bütçeye giriyor. Bu bütçelerde kolay kolay para kazanılmıyor, kolay kolay bulunamayabiliyor bazen. Ama anne baba zaten elinden gelen en iyisini yapıyor elbette. Bütün anneler babalar bunu yapıyorlardır. Çocuğun da en iyisi yaptığına inanmak, çocuğu böyle baskı altına almadan nasıl çalışması gerektiğine dair belki yine öğretmenleriyle işbirliği yaparak onları yönlendirmek önemli diyorum. Umarım her çocuk için, anne baba için güzel, keyifli, somut şeyler olur. Fakat ben bir de şuradan yanayım. Çocuklar mutlu olmalı. Yani mutluluklarını geri planda bırakmayalım. Mutsuz olup da sevmeyeceği bir işi yapacak bir bölüm kazanırsa bu çok anlamlı. Mesela bir bilgi geldi bize. Şimdi burada bir, sizin de mutlaka belki önünüze düşmüştür bu şey. İlk bine girenlerin, işte ilk 10.000'e girenlerin işte çoğunluğu yüksek bir oranda tıp fakültelerini tercih etmiş. Evet, tıp çok önemli, sağlık alanı çok önemli ve ihtiyacımız oluyor, Allah eksik etmesin. Ama herkes mi doktor olmak durumunda? Doktorluktan ya da mühendislikten başka meslek yok mu? Ki kaldı ki birçok, mesela bakın öğretmenlik de güzel bir meslek. Kaldı ki biz de 10.000'lerle falan alıyoruz fakülteyi. Aslında bizim de çok yüksek aldığımız sıralama. Ama herkes de onu olmamalı. Yani çocuklar, anne babalar da bunu bildiklerinde, çocuklar da kendilerinin aslında ergenlikte bunun farkına varamıyorlar, onu söyleyeyim. Yani yavaş yavaş oturtuyorlar. Ama öyle popüler mesleklerden ziyade yapabileceğine inandığı, mutlu olabileceğini düşündüğü, severek, keyifle yapabileceği bir mesleği seçmeye yönlendirmek gerekiyor. O noktada anne babalar da dikkat etsinler. Çocuklarını doğruca yönlendirmek yerine çocuğun duygusunu, işte mizacını dikkate alarak belki de onların karar vermelerine destek olabilirler. Ben onu öneriyorum. Onun dışında yani herkes her şey böyle çok üst düzey meslekler dediğimiz, onlar da değişiyor biliyorsunuz, dönüşüyor. Bir sürü doktor olduğu zaman bir noktadan sonra doktora ihtiyaç kalmayacak mı acaba diye de sorgu da gelmeye başlıyor. En iyileri, ki severek yapanlar biliyorsunuz başarılı olanlardır, en iyilerini, yani ne yaparsa yapsın çocukların en iyisi olması gerektiğine kanaat ederek onları yönlendirmenin yararlı olduğunu düşünüyorum.
Yaklaşık bir buçuk hafta sonra hocam bizim aslında eğitim öğretim yılımız bizim de başlıyor. Şu anda da özellikle birinci sınıf arkadaşlarımıza ve hazırlık sınıfına okuyacak arkadaşlarımıza da şimdiden tebrikler diyelim. Güzel bir yılı geçmesi dileğiyle.
Ben de onlar için iyi dileklerimde bulunuyorum. Gerçekten iyi bir üniversiteyi kazan. Evet. Yani bizim üniversite için diyecek olursam çok iyi, Türkiye'de iyi bir sıralamada olan üniversiteyi kazandıkları için tebrik ediyorum. Güzel de imkanları olan, güzel şekilde okuyabilecekleri bir alan zaten Kocaeli Üniversitesi'ndeki her alan. Umarım keyifle, güzellikle, sağlıkla onlar için de güzel bir mesleki deneyime atılabilecektir. İlk adımı burada onlara sağlarız diye düşünüyorum.
Umuyoruz hocam. Benim sorularım bitti. Açıkçası yayınımıza katıldığınız ve kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için tekrardan çok çekiz teşekkür ederiz. Son olarak mikrofonu size bırakalım. Yeni döneme başlayan öğrencilere, velilere ve meslektaşlarınızı iletmek istediğiniz son bir mesajınız var mıdır acaba?
Var. Demin de dedim ya, herkes işini severek yapsın. Evet. Seviyorsanız zaten hani seviyorsan git konuş bence. Seviyorsanız zaten o meslek meslek gibi olmuyor. O keyifli bir süreç gibi oluyor. Her gün böyle neşeyle gidip her gün neşeyle çıkabiliyorsunuz. İşlerini severek yaparlarsa benim meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarımız ya da bizim alanda öğretmen yetiştiren akademisyenlerimiz bu bizim öğrencilerimize de yansıyacak. Yapamayacak olan, yani bu kötü bir şey değil, başka alanlara kayabilir. O ayrı, bütün meslekler için geçerli. Çocukların da öğrenmekten keyif alabilecekleri bir ortam sunmak, demin de dediğim gibi. Bunu sağlayarak eminim ülkemizin çok daha güzel, çok daha başarılı, çok daha sağlıklı bir geleceğe doğru gitmesini sağlayabiliriz. Çünkü iş temelden başlıyor. Temeli ne kadar sağlam, güzel, doğru şekilde atarsak, o temelin üstüne inşa edilen binalar, o temelin üzerine inşa edilen diğer eğitim alanları, eğitim yılları, yapıları da o derece güzel, sağlıklı, keyifli olacaktır diyorum. Ben bütün anne babalara kolaylıklar diliyorum. Özellikle çocuklara güzel, keyifli, severek öğrenecekleri, mutlu olacakları eğitim yaşantıları diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tekrardan izninizle kapanış yapıyorum. Evet sevgili dinleyenler, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo 2 frekansından yayınladığımız Güne Bakış programındaki birlikteliğimizin sonuna geldik. 10 Eylül Perşembe günü günün öne çıkan gelişmelerinin yerel ve ulusal gazete manşetlerine nasıl yansıdığını aktarmak, Türkiye ve dünya gündemine dair en güncel haberleri sizlerle paylaşmak üzere tekrardan mikrofonda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın, Radyo 2'de kalın.